Ayrım 14.
Kışın ise ağırlık helva sohbetlerine kayardı. 5. Rus Çarı Büyük yahut Deli Petro Tebriz'i ele geçirmişti. Bundan yüreklenen İranlılar da Osmanlı hudutlarında saldırıya geçmişlerdi. 3. Ahmet yeni savaşlara girmenin astarı yüzünden pahalıya mal olacağına inanıyordu. Savaşa gitmeye tümden boş veriyormuş gibi görünmekle hiç hoş değildi. Halk ayaklanabilirdi. 6. Tarihte kimsenin aklına gelmemiş bir iş yapıldı. Savaşa gitmeden savaşa çıkılıyormuş gibi görkemli bir tiyatro hazırlandı. Parlak bir savaş alayıyla Üsküdar'a geçildi. Bu sırada bütün donanma da kıyı boyunca boğaza doğru açılıyordu. Bu geçit töreni 4 saat sürdü. Üsküdar'da halkı kandırmak için her türlü önlem alınmıştı. Bir yandan padişahın tuğları çekiliyor, 3. Ahmet çevresindeki uzun sorguçlu silahlı muhafız takımının ortasında bir at üzerinde gidiyordu. Arkada sarayın ileri gelenleri padişahın kılıcını, yedek sarığını, abdest ibriğini taşıyordu. Halkta savaş ilanı düşüncesini uyandırmak için her çareye başvurulmuştu. Fakat Kadıköy'e gelindiğinde alay dağılmış, herkes kasırlara ve boğaz içindeki yalılara dönerek yeniden zevk ve sefa alemlerine dalınmıştı. Bu aldatmacanın foyası çabucak ortaya çıkmış, halkın kızgınlığını daha da arttırmıştı. Suikastler ve ayaklanmalar tarihi. 7. İlk ayaklanma belirtileri Düzmece Seferberlik Tiyatrosu'ndan 2 ay sonra kendisini gösterdi. Ayaklanmayı perde arkasından İstanbul Kadısı Zülali Hasan Efendi ile Ayasofya Vaizi İspirzade Ahmet Efendi yönetiyordu. Patrona Halil ve adamları aslında o ikisinin kutlasıydı. 8. Ayaklanmaya katılanlar akşam evlerine döndüklerinde ortalıkta 40-50 kişi ya kalmış ya kalmamıştı. Saray ise gereksiz bir telaş içindeydi. Sancak-ı Şerif'i çıkarıp adam toplama derdine düşmüş ama onu da becerememişti. 9. İsyancılar damat İbrahim Paşa ile iki damadının ve bir de Şeyhülislam Abdullah Efendi'nin kellelerini istiyorlardı. İbrahim Paşa'nın damatlarından biri Kaptanı Derya Kaymak Mustafa Paşa, öteki de Sadaret Ketüdası Mehmet Paşa idi. Ayrıca kellesi istenenlerin toplamı 37 kişiye varıyordu. 10. 3. Ahmet'in kız kardeşi Hatice Sultan, padişaha isyancıların istediği kelleleri ver, tahtını kurtar demişti. Bundan sonrasını İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'nın kaleminden okuyalım. 3. Ahmet, asilere teslim edilmesi istenen İbrahim, Mustafa ve Mehmet Paşaları kurtaramayacağını anlayınca kendisini indirilmekten kurtarma kaygısına düştü. Asilerin yaptıkları tayinleri kabul etti. Damat İbrahim Paşa ile diğer ikisinin diri diri asiler eline teslim edilmeleri muvafık görülmediğinden padişahın mührü İbrahim Paşa'dan alındıktan sonra kapı arasına gönderilip daha evvel oraya gönderilen iki damadı ile beraber boğularak cesetleri alay köşkü duvarından dışarı atılmak istendiyse de sonra bundan vazgeçilerek bir öküz arabasıyla at meydanına yollandı. Sarayda boğulan 3 vezirin cesedi at meydanına getirildikten sonra asiler saltanat tebeddülü hakkındaki maksatlarını yavaş yavaş meydana koyarak kusur kalan cümle şöyle dursun, Sultan İbrahim nice oldu, bunun bize cevabını versin dediler. Kastettikleri Sultan İbrahim 3. Ahmet'in küçük amcası Sultan 2. Ahmet'in oğluydu. Avcı 4. Mehmet tahttan indirilince önce kardeşleri 2. Süleyman'la 2. Ahmet tahta geçmişti. Sonra da büyük oğlu 2. Mustafa. Yeniçeriler Sultan 2. Mustafa'yı devirdikleri zaman bir süre kararsız kalmışlardı. 2. Mustafa'nın kardeşi 3. Ahmet'i mi tahta geçirelim yoksa avcının küçük kardeşi 2. Ahmet'in oğlu İbrahim'i mi diye. 3. Ahmet'in tahta çıkması uygun görülmüştü ve bir süre sonra da Sultan 3. Ahmet söylentilere göre yeğeni Sultan İbrahim'i boğdurtmuştu. Onun için şimdi isyancılar Sultan İbrahim nice oldu diye bağırıyorlardı. Besbelli ki patronu Halil'in adamları 3. Ahmet'in tahtta kalmasını istemiyorlardı. Hem de veziri azamıyla onun iki damadını da boğdurup cesetlerini kendilerine vermiş olduğu halde. Ve şöyle diyorlardı. Padişahımız İbrahim Paşa'yı saklayıp Kürkçü Manol'u ona feda eylemiş. Halife olan bir padişaha böyle yalan yakışır mı? Oysa İbrahim Paşa'yı tanıyor ve boğulup kendilerine verilen cesedin İbrahim Paşa'nın cesedi olduğunu biliyorlardı. Ama bela çıkarmak istiyorlardı. Nevşehirli İbrahim Paşa'nın cesedini bir hamal beygirine yükleyip Bab-ı Hümayun önüne getirmeye kalktılar. Yolda ceset attan düştü. Bunun üstüne boğazına bir ip takıp ipi atın kuyruğuna bağladılar ve cesedi sürükleyerek götürdüler Bab-ı Hümayun'a. Bağırıp çağırıyorlardı. Bu ceset İbrahim Paşa'nın cesedi değil. Sultan Ahmet alay köşkü penceresini açarak o değilse yarın asıl kendisini verelim demiş ve pencereyi kapatmıştı. Sonra da saltanattan çekilmeye karar vermişti. Tarihi 2 Ekim 1730. 3. Ahmet'in yerine Devrik ağabey 2. Mustafa'nın oğlu 1. Mahmut geçti. Sultan Ahmet haremdeki dairesine çekildi. Bütün isteklerini elde eden isyancılar bununla da yetinmemiş, İstanbul'un çeşitli semtlerine dağılarak yağmaya başlamışlardı. Bir hafta sonra 12 yıl içinde binlerce altın liraya yaptırılan kasır ve köşklerden, dünyaya ün salan lale bahçelerinden geriye yalnızca yıkıntılar kalmıştı. Sultanahmet tahttan indirildikten sonra daha 5 yıl yaşamış ve 13 Haziran 1736'da 63 yaşındayken ölmüştür. Kabri Yeni Cami Türbesi'ndedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun son bulmasına kadar daha böyle 6 padişah devrilecekti. Padişahlar, şehzadeler, veziri azamlar da dahil kimsenin güvencesinin olmadığı bir imparatorluktu Osmanlı İmparatorluğu. Kimin kimi ne zaman devireceği de belli olmazdı. Kimin kimi ne zaman öldüreceği de. Bölüm 14. Futbol maçı anlatılan tarih sınavları. Kürsünün tepesine çıkan bomba Halit. Boğdurtulan son şehzade. Nizamı Cedid ve kabakçı Mustafa. Devrilen 9. padişah 3. Selim. Selim'in hançerlenmesi. Devrilen 10. padişah 4. Mustafa. Mustafa'nın boğulması. Tarih mi ilginçtir, futbol maçı mı? Bundan 45-50 yıl önce bizim lisedeki tarih hocaları o zamana dek yüzlerce öğrenci yetiştirmiş, sağlam donatımlı, üst düzeyde insanlar oldukları halde kuru kuruya yazılmış okul kitaplarının pek dışına çıkmazlar. Bizler de daha derinliğine bir tarih zevkiyle bir tarih merakı uyandırmaktan adeta kaçınırlardı. Genellikle uyguladıkları yöntem kitapta çalışacağımız bölümleri işaretleyip sonra da o bölümlerden sıramız geldikçe hepimizi tek tek kara tahta önünde sözlüğe kaldırmakta. Bazen de hiç beklemediğimiz bir gün sınıfa girince birer beyaz kağıt çıkarın der ve yazılı yaparlardı. Çoğumuz da hoşafın yağı kesilirdi. Kimimiz dirsek dürtmeleriyle yanımızdakinden yardım ister, kimimiz hocaya sezdirmeden ileri doğru azıcık meyillenip önümüzdekinin yazdıklarından bir şeyler koparmaya çalışırdık. Kopyacılıkta şampiyonluğu tekerlerinde tutanlar ise ne olur ne olmaz diye daha önceden yırtıp rulo halinde sıranın altındaki raptiyelenmiş lastikler arasına sıkıştırdıkları kitap sayfalarından sorulan soruların yanıtlarını bulmaya çalışırlardı. Bomba Halit diye bir tarih hocamız vardı. Yazılılarda kürsünün tepesine çıkıp ayakta durur, tüm sınıfı gözlerini projektörleriyle sınav sonuna kadar tarardı. Kendine özgü bir sınav türü icat etmişti. Soruları toptan yazdırmazdı. Her sorduğunun yanıtı için 2 dakikalık bir zaman süresi tanır ve 2 dakika dolunca yazmadıysan çek X'i diye bağırıp öteki soruya geçerdi. Bomba Halit'in sınav kağıtlarını okumadığını ve sadece X'leri sayarak kaç soruya yanıt verilmemişse notu ona göre attığını anlamıştık. Artık o kürsünün tepesine çıkıp soruyu sordum, yanıtı bilmesek de X'i çekmiyor, aklımızdan bir şeyler uyduruyorduk. Daha doğrusu kuşku uyandırmamak için 2 yahut 3 X'le yetiniyor ve beleşinden 8'leri 7'leri topluyorduk. Sonradan dostum olan Bomba Halit'e okuldayken kendisine karşı yaptığımız bu madrabazlığı anlatmıştım. Sen öyle zannet demişti, kıtırcıları saptayıp önce onları sözlüğe kaldırmak için yapardım o testleri. En hoşuma giden de hangi savaşı sorsam genellikle Galatasaray-Fener maçından bölümler yazmalarıydı. Bomba Halit'le de daha başka tarihçi dostlarımla da özellikle Osmanlı tarihinin neden salt bir kahramanlar resmi geçidiymiş gibi sunulmak istendiğini çok konuştuk. Değişik Osmanlı dönemlerinden hemen hepsi üstünde inceden inceye durulması gereken garip bir anarşi tayfunuydu. Bu bitmez tükenmez anarşinin kökündeki zehirli kaynak neden hiç kurutulmadı? Nasıl oldu da 36 padişahtan 14'ü kendi iradelerinin dışında indirildi tahttan? Öğrenci kuşaklarında bu merak uyandırılmadığı zaman tarih sorularına Galatasaray-Fener maçı yazarak yanıt vermekte adeta doğallaşıyordu. Patronu Halil ayaklanması sonucu tahtından inen Lale Devri Padişahı 3. Ahmet hiç şehzade boğdurttu mu? Patronanın adamları Sultan 3. Ahmet'in küçük amcası 2. Ahmet'in oğlu yeğeni Şehzade İbrahim'i boğdurttuğu iddiasındaydılar. Profesör Uzun Çarşılı ise bu konuda şöyle yazıyor. 22 yaşında vefat eden ve veliaht olan bu şehzadenin cenazesi Darü's-Saade kapısı önünde teneşir tahtasına konulduğu zaman halkın fikri fasidini izale için padişahın emriyle vezirler, ulema ve ocak ağaları açıp baktıktan sonra gasıl olunmuş ve bir suikast olmadığı görülmüştür. 1754-1757 arasında 3 yıl iktidarda kalmış olan 3. Osman da o sırada 42 yaşında olan küçük amcası 3. Ahmet'in oğlu, yeğeni veliaht Şehzade Mehmet'i boğdurtmuştur. Tarih Aralık 1756. Tahta çıkmadan öldürülmüş son veliaht Şehzade de Mehmet olmuştur. Öldürülmüş şehzadelerle devrilmiş padişahları becerebildiğimiz kadarıyla anlatmaya çalışırken nihayet sıra 3. Selim'e geldi. Kendisi devrilmiş padişahların 9.'sü, genel sıralamada ise 28. padişah. 1789'da Fransız devriminin başladığı yıl 29 yaşındayken çıktı tahta. Osmanlı Devleti'nin çağdaş bir devlet olmadığı gün günden daha çok berraklaşıp aynalaşıyordu. Daha 17. yüzyılın başında bunu sezenler olmuş ve Yeniçeri Ocağı'nı değiştirip yenilemek dahi düşünülmüştü. Sultan II. Osman'ın tahttan indirilip husiyeleri sıkılarak öldürülmesinin de asıl nedeni buydu. 18. yüzyılın ortasına doğru 3. Ahmet'in veziri azamı Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın da Üsküdar'da bir kışla yaptırarak Fransa'dan getirttiği uzmanlarla askerlikte yeni bir yöntem uygulamaya başlaması, patrona Halil ayaklanmasının gizli fitillerinden en etkilisini tutuşturmuştur. 3. Ahmet tahttan indirilmiş, Nevşehirli'nin isyancılara teslim edilen cesedi paramparça edilmişti. Hem de bu ceset damat İbrahim Paşa'nın değil naralarıyla yer gök inletilmişti. Şimdi de 3. Selim Nizam-ı Cedid yeni düzen diye devleti modernleştirmede yeni atılımlara kalkmıştı. Yine Fransa'dan ordu ve tersane işlerinde çalışacak uzmanlar getirtilmiş, Yeniçeri örgütü dışında yeni bir ordunun biçimlendirilmesi için de talimli asker nezareti diye bir bakanlık kurulmuştu. Bu konuda Profesör Enver Ziya Karal şöyle diyor: Nizam-ı Cedid programının yürütülmesi için kuvvetli bir islahatçı ekibin varlığı, aydın sınıfın islahat düşüncesini açık gönül ile kabul etmesi ve imparatorlukta bir barış devrinin kurulması gerekliydi. Halbuki 3. Selim devrinde bu şartların hiçbir vakit ve hiçbir surette gerçekleşmediği görülmektedir. Gerçekten de o dönemde camilerde şu tür vaazlar veriliyordu: askere setre pantol giydirilip imanına halel getiren, önlerine muallim diye frenkleri düşüren padişah elbette Allah yardımını çok görür. Enver Ziya Karal'a göre bu propagandanın tesiri en çok Yeniçeriler arasında görüldü. Ve o kadar görüldü ki onlardan birine bir gün latife olarak "Nizam-ı Cedid olur musunuz?" denildikte "Haşa, Moskov olurum, Nizam-ı Cedid olmam" diye cevap vermiştir. Tutucularla yenilikçiler Trakya'da silahlı bir iç savaşa girmek üzereydiler. 3. Selim belanın daha büyümemesi için savaşı önledi. Tarih 1806. 2. Mustafa'nın asker zoruyla Edirne'de devrilmesine nasıl 1. Edirne vakası denmişse buna da 2. Edirne vakası denmiştir. Özet olarak 3. Selim'in tahttan indirilerek öldürülmesi: 1. Boğaz'daki kalelere Trabzon dolaylarından 2000 kadar yamak asker getirilip yerleştirilmişti. Nizam-ı Cedid kılığına girmeyiz diye önce onlar ayaklandı. 1807. İçlerinden Kabakçı Mustafa'yı başlarına lider seçtiler. 2. Kabakçı Mustafa ayaklanmanın nedenini halka şöyle açıkladı: "Ey ahali, meramımız Nizam-ı Cedid belasını kaldırmaktır. Başka niyetimiz yoktur. Müslüman olanlar, kendilerini ocaklı bilenler bizimle beraber olsunlar." 3. 3. Selim'in yeğeni Veliaht Şehzade Mustafa ve Şeyhülislam Topal Ataullah Efendi Kabakçı'yı tutuyorlardı. Vezir-i Azam Vekili Köse Mustafa Paşa da yamaklar ayaklanmasını bastıracağına basit bir iş diye padişahı uyuttu. Yoksa yeni kurulan Nizam-ı Cedid askeri çok çabuk bastırabilirdi olayı. 4. 3. Selim Nizam-ı Cedid'in kaldırıldığına dair bir hat-ı hümayun yazdı. Vezir-i Azam Vekili Musa Paşa el altından Kabakçı'ya 11 kişilik bir kurban listesi gönderdi. Kabakçı da kurban listesindekileri öldürmek için 3. Selim'den istedi. 5. 3. Selim listede adları olanları Kabakçı Mustafa ile adamlarına teslim etti. İsyancılar da 11 kurbanı korkunç işkencelerle paramparça ettiler. 6. Bu kez de 3. Selim'in tahttan indirilmesi sorunu getirildi gündeme. İstanbul Kadısı Yeniçerilerle şu sorunu tartışıyordu: "Bundan sonra bu padişaha emniyet olmaz. Sultan Selim'in saltanatta istiklali yok. Hükümeti bir takım zalimlerin eline verdi. Kendisi zevk-ü sefa ile meşgul. Devlete getirdikleri de fukaraya ve reayaya zulüm yapıyorlar. Böyle bir padişahın hilafeti sahih midir?" 7. Şeyhülislam Topal Ataullah Efendi "değildir" cevabını verdi ve hal fetvasını yazdı. 8. İsyancılar "Sultan Selim'i istemiyoruz, Sultan Mustafa Efendimiz'i istiyoruz" diye bağırıp çağırıyorlardı. Ve 3. Selim padişahlıktan çekildiğini açıkladı. 1807. 9. 4. Mustafa padişah oldu ancak bu olaya pek kızmış biri vardı. Eski bir Serhat Bey'i olan Alemdar Mustafa Paşa. 10. Alemdar Mustafa Paşa önce yeni padişah 4. Mustafa ile Vezir-i Azam-ı Çelebi Mustafa Paşa'nın güvenlerini kazandı. Ve 3. Selim'in devrilmesinden bir yıl kadar sonra saraydan izin alarak ordusuyla Rumeli'den İstanbul'a geldi. 11. Ve aynı gün Baba Ali'yi basarak Çelebi Mustafa Paşa'dan sadaret mührünü aldı. Tarih 28 Temmuz 1808. 12. 4. Mustafa ve adamları korku içindeydiler. Önlerinde tek bir kurtuluş yolu vardı. Devrik 2. Selim'le yeni padişahın 24 yaşındaki küçük kardeşi Mahmud'u Alemdar Saray'a gelmeden öldürürlerse Osmanlı hanedanından sadece bir 4. Mustafa kalacaktı ayakta. Böyle bir durumda da 4. Mustafa'yı kimse tahttan indiremezdi. 13. Bu kanlı plan hemen uygulandı. Alemdar Saray kapısına içeri girdiği sırada 4. Mustafa'nın adamları dairesinde kitap okumakta olan 3. Selim'i hançerleye öldürdüler. Vakit olmadığı için hanedan üyelerine uygulanan bu ara kan dökmeden öldürme geleneği rafa kaldırılmıştı. 14. Cellat ekibi Selim'i öldürdükten sonra Şehzade Mahmud'un dairesine koştu. Oradaki Cevahir Kalfa diye yürekli bir cariye gelenlerin gözlerine kül fırlattı. O sırada birkaç kişi de Şehzade Mahmud'u bacadan dama çıkararak kurtardı. 15. Alemdar Mustafa Paşa 4. Mustafa'yı tahttan indirdi, yerine 24 yaşındaki küçük kardeşi Şehzade Mahmud'u çıkardı. Ve Sultan 2. Mahmud sonunda ağabeyi 4. Mustafa'yı boğdurttu. Böylece 4. Mustafa indirilmiş padişahların 10.sü oluyordu. Eğer Yavuz Selim'in tahttan indirildikten sonra zehirleyerek öldürdüğü babası 2. Beyazıt'ı saymazsak, 4. Mustafa genç Osman Deli İbrahim 3. Selim'den sonra öldürülmüş padişahlarında 4.sü oluyordu. Tarih 1808. Genel sıralamada ise kendisi 29. padişahtı. Bizim gençliğimizdeki yazılı tarih sınavlarında bazı arkadaşlar yanıtını bilmedikleri bir soru geldiği zaman sorunun karşılığını boş bırakmamak için Galatasaray-Fener maçından bölümler aktarırlardı. Şayet hoca kağıtları okumadan sadece göz gezdirmekle yetinirse yanıtı verilmemiş soru bolluğu dikkatini çekmesin diye. Bir futbol maçı kadar bile ilgi uyandırmamış bir tarih mi olur hiç? Tabi tarihin gerçek yüzü geri planlara itilip tarih diye ortaya sadece mehter takımının davul gümbürtüsü çıkartılırsa o başka. Bölüm 11. Rusça neden Romanovca değil? Bizim eski dil neden Osmanlıca? Ülke adı ayrı, hanedan adı ayrı olmayınca. Son kardeş cinayeti, Yeniçeri'nin yok edilmesi hayırlı olay. Mecide kardeşi Aziz'i öldürme önerisi. Devrilen 11. padişah. Batılı doktor raporuyla 3 ayda devrilen 5. Murat. Abdülhamit devrilmiş 13. sultandı. Sonuncu devrik padişah Sultan Vahdettin. Her tahta çıkan padişah sayılır mı? Neden Osmanoğulları ansiklopedisi yok? Apollon tapınağının üstündeki yazı kendi kendini tanı. Geldik kitabın sonuna. Bizde Osmanlı tarihiyle ilgili yazıların en düğümüklü yanı nedir biliyor musunuz? Ülkeyle o ülkeyi yönetmiş olan Osmanlı ailesinin aşırı ölçüde özdeş, daha doğrusu aynı şey sayılması. Ne Rus İmparatorluğuyla bu imparatorluğu yönetmiş olan Romanovlar, ne Fransa İmparatorluğuyla onun yönetimini elinde tutmuş olan Bourbonlar, ne Avusturya İmparatorluğuyla onun ünlü hanedanı Habsburglar, yönettikleri ülkelerle bu kadar özdeş ve bu kadar aynı şey olarak görülmüştür. Rusça Romanovca değildi, Fransızca da Bourbonca değildi, Almanca da Habsburgça olmadığı gibi. Oysa bizim ülkemiz de Osmanlı ülkesiydi, imparatorluğumuz da Osmanlı imparatorluğuydu, dilimiz de Osmanlıcaydı. Öyleyse bizler kimdik? Sadece bir tek ailenin kulları mı? Her kul kulluğunu ettiği kişilerin çok büyük, çok üstün, çok değerli, çok güçlü, çok bahadır, çok kutsal vesaire olduğuna kendini inandırarak neden onunla eşit değil de ona kul olduğuna dair bir gerekçe yaratır. Ve bu görünmez gerekçe toplumsal bir koşullanmaya döner sonunda. Öyle bir koşullanmaya ki kullar da kulluğunu ettikleri kişilerin başarılarından kendilerine onur payı çıkarmaya başlarlar. Böylesi bir kulluk alışkanlığıyla kireçlenmesini kıramadıkça toplumu havasız bir mağarada kalıplaşıp kalmaktan kurtarma olanağı yoktur. Bir toplumun yaşamsal solunumu özgün düşünce fırtınalarını taşıdığı taze oksijenlerle güçlenip gelişebilir ancak. Her hanedan gibi Osmanlı hanedanında bir aileydi. Ne var ki bu ailenin tarihi imparatorluk tarihinden ayrı olarak hiç yazılmadı. Eğer anaları, babaları, dedeleri, nineleri, kayınpederleri, kayınvalideleri, gelinleri, damatları, torunları vesaireyle kimin kim olduğunu belirleyen bir Osmanoğulları ansiklopedisi yapılmış olsaydı sanırız yoğun ilgi görürdü. Osmanlı ailesi neden birbirini yemekten kurtulamadı ve kendi kendini aşamadı? Bunun analizlerini yapmak ayrı bir konu. Bana sorarsanız kişisel ve sınırsız bir irade hipnozu, akılcı ve kendi kendini doğrulama kaygısı taşıyan her türlü düzenlemeyle tutarlılığın ötesine taşıyordu. Ve kanlı boğuşmalarla anlamsız bir kaosun içinde yuvarlanıp durmaktan bir türlü kurtulamıyordu. Boyuna kardeş kardeşi öldürüyor, boyuna yeniçeriler ayaklanıyor, sık sık padişahlar devriliyor ve ekonomik yapı hiçbir şahlanma göstermiyordu. Hukuksal yapının da hiçbir gelişme göstermemesi gibi. Devrilmiş 10. padişah olan 5. Mustafa'dan sonra kardeşi 2. Mahmut çıktı tahta 1808. Yeniçeri yine ayaklandı. 4. Mustafa'yı devirip yerine 2. Mahmut'u çıkarttıktan sonra veziri azamlığa getirilmiş olan Alemdar Mustafa Paşa'yı öldürdü. Yeniçeri'nin asıl derdi 2. Mahmut'u alaşağı etmek ve saltanata eski devrik padişah 4. Mustafa'yı bir kez daha oturtmaktı. 2. Mahmut bir hayli düşündükten sonra fetva alarak boğdurttu ağabeyini. Kardeşi tarafından öldürülen son Osmanlı Sultanı da 4. Mustafa oldu. O tarihlerde Mongolfiye kardeşlerin kendi icat ettikleri balonla yaptıkları ilk uçma gösterisinin üstünden tam 25 yıl geçmişti. 2. Mahmut 31 yıl kaldı iktidarda. Yeniçeri Ocağı'nın binlerce adamını kılıçtan geçirerek ağaçlara astı. Tarih 1826. Bu eski ve yozlaşmış ocağın ortadan kaldırılmasına vakai hayriye yani hayırlı olay dendi. Sultan 2. Mahmut 55 yaşında öldü 1839. Yerine 16 yaşındaki Sultan Abdülmecid geçti. Bir ara saltanatın büyük kardeşten sonra gelen kardeşe değil de doğrudan doğruya babadan oğula geçmesini düşünmüştü. Veziri Azam Mehmet Paşa böyle bir uygulama için küçük kardeşi Şehzade Abdülaziz'i boğdurtması gerektiğini ima etmişti. Profesör Enver Ziya Karal'a göre Abdülmecid bu imalı teklifi nefretle karşılamıştı. Sultan Mecid 22 yıl kaldı iktidarda ve devrilmeden öldü. Tarih 1861. Sultan Abdülmecid'in yerine kardeşi Sultan Abdülaziz geçtiği zaman 31 yaşındaydı. 15 yıl kaldı iktidarda ve tahttan zorla indirildi. Böylece Sultan Aziz genel sıralamada 32. padişah devrik padişahlar arasında da 11. oluyordu. Yeni ve gizli bir siyasal kuruluş olan ve hürriyet isteyen yeni Osmanlılar Avrupa'da eyleme geçmişlerdi. Talebe-i Ulum da eyleme geçmişti. Sultan Aziz'in bir türlü ödeyemediği dış borçlar da artarak 250 milyon altına çıkmıştı. İstanbul'da siyasal hava ağırlaşmıştı. Sarayın önde gelen vezir, nazır ve komutanları 30 Mayıs 1876 günü bir hükümet darbesi yaparak Sultan Abdülaziz'i tahttan indirdiler. Sultan Aziz tahttan indirildiğinin 4. günü bileklerini kesmiş olarak ölü bulundu. Bu bir cinayet miydi yoksa intihar mıydı? Hala aydınlatılmış değil. Sultan Aziz'in yerine Abdülmecid'in büyük oğlu 5. Murat çıkarıldı. 36 yaşındaydı. Mayıs'tan Ağustos'a kadar 4 ay kalabildi iktidarda. 31 Mayıs 1876'da çıkmıştı tahta, 31 Ağustos 1876'da indirildi ve Çırağan Sarayı'nda gözaltına alındı. Çevresindeki nazırlar el altından kardeşi 2. Abdülhamit ile anlaşmışlar ve 5. Murat'ın ruhsal sağlığı açısından sıkı bir kontrolden geçmesi gerektiğini düşünerek Avrupa'dan özel doktorlar getirmişlerdi. Doktorlar 5. Murat'ın akli dengesinin yerinde olmadığına dair rapor verdiler. Tahttan hemen indirilmesine güçlü bir gerekçe oldu bu rapor. Genel sıralamada 33. padişahtı, devrik padişahlar arasında 12. 1876'da 34 yaşında tahta çıkan Sultan 2. Abdülhamit 33 yıl kaldı iktidarda. Sonra da zorla indirildi tahtından. 1909. O da 13. devrik padişah oldu. Eski tarihle 31 Mart 1325, 13 Nisan 1909'da bir ayaklanma oldu İstanbul'da. Selanik'te kurulan hareket ordusu 23-24 Nisan gecesi İstanbul'a girerek ayaklanmayı bastırdı. 2. Abdülhamit bu ayaklanmayı kışkırttığı gerekçesiyle 27 Nisan'da indirildi tahtından ve Selanik'e götürüldü. 3 yıl kaldı Selanik'te. 1912'de tekrar İstanbul'a getirildi ve Beylerbeyi Sarayı'nda gözaltına alındı. 10 Şubat 1918'de de orada öldü. 1909'da 65 yaşında tahta çıkarılan Sultan Reşat, Sultan Abdülmecid'in 3. oğluydu. Onu kimse devirmedi. 9 yıl kaldı iktidarda ve 74 yaşındayken eceliyle öldü. Abdülmecid'in 4. oğlu Sultan Vahdettin 1918'de 57 yaşında çıktı tahta. 4 yıl sürdü saltanatı. 17 Ekim 1922'de bir İngiliz zırhlısına binerek saltanatından da İstanbul'dan da ayrıldı. Böylece de hem 36. son padişah oldu hem de devrilmiş 14. padişah. Yıldırım Beyazıt'ın tutsak düşmesinden sonraki kardeşler kavgası döneminde aynı anda saltanat sürdürmüş şehzadeler vardır. Süleyman Çelebi gibi, Musa Çelebi gibi, 2. Murat döneminde Düzmece Mustafa Çelebi gibi. Dış kaynaklardan bazıları onları da Osmanlı padişahları arasında gösteriyor. O değerlendirmeye göre de padişah sayısı 39'a, devrik sultan sayısı da 17'ye çıkmış oluyor. Hani neredeyse yarı yarıya. Osmanlı egemenleriyle Osmanlı dünyası bir de psikolojik ve psikososyolojik yönden ele alınarak enine boyuna dört dörtlük incelenseydi, Belki o zaman sanatta da, yaratıcılıkta da, düşüncede de, gözlemcilik, gerçekçilik ve yorumculukta da evrensel ölçüleri yakalar ve beyinsellik bayrağını çağın en önde koşturanların arasına girerdik. İsa'dan önce 5. yüzyılda Delfi'deki Apollon Tapınağı'nın üstünde ünlü bir yazı vardı. Kendi kendini tanı. Sokrates'in ağzından düşürmediği bir sözdü bu. Ne insanlar kendi kendilerini tam tanıyabilirler ne de toplumlar. Ama safsaklamadan, kaytarmadan ve daha gerçeğini bulmaya çalışarak sürekli kendini tanıma çabaları sadece geçmişte değil, her dönemde var olma ufuklarını avuç menzili içinde tutabilmenin tek yöntemi galiba. Gönül ister ki bizim de avuçlarımız her gerçeğe daha içten, daha yüreklice yaklaşsın. Kitabın sonu.